Ayrım 21, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 235. Gece yarısı dağa tırmandılar. Jane önden yürüyor, Alice de ardından kolunun altında uyku tulumuyla geliyordu. Şantalı yıkamışlar, ekmek ve yoğurttan oluşan yemeklerini yemişler. Jane Şantalı bir kere daha emzirip dama Farah'ın yanına yatırmıştı. Elvis, Jane'i başkasının karısı olduğu evden uzaklaştırmak istiyordu. Jane de aynı duyguyu paylaşmış ve ben gideceğimiz bir yer biliyorum demişti. Jane patikadan çıkıp Elvis'i Chantal doğmadan önce kardını yağladığı ve çırılçıplak güneş banyosu yaptığı kayalığa götürdü. Aşağı bakınca camsız pencerelerinde gaz lambalarının yandığı evler seçilebiliyordu. Jane kendi evini de seçebilmişti. Birkaç saate kadar gün ışımaya başlayınca damda uyuyan Farah ile Şantal'ı görebilecekti. Alice uyku tulumunun fermuarını sonuna kadar açmış, battaniye gibi yere sermişti. Jane kendisini huzursuz hissediyordu. Evde erkeği bebeğe şarkı söylerken gördüğünde üzerine çöken şehvet dalgası yoktu artık. "Gel otur," dedi Alice. Jane erkeğin yanına oturdu. İkisi birlikte baktılar karanlık köye. Birbirlerine dokunmuyorlardı. Gerilim dolu bir sessizlik anı oldu. Jane bir şey söylemek için "Buraya benden başka kimse gelmemiştir," dedi. "Ne yapardın burada?" "Güneşte yatardım öyle, hiçbir şey düşünmeden." Sonra ne çıkar diye düşündü. "Doğru değil, kendi kendimi tatmin ederdim," dedi. Alice güldü, kadının omzuna kolunu attı. "Hala açık sözlülüğünden vazgeçmemiş olmana sevindim." Jane başını çevirdi, öpüştüler. "Beni kusurlarımla beğeniyor," diye düşündü Jane. "Patavatsızlığım, öfkem, küfürlerim, ön yargılı oluşumla." "Değişmemi istemiyorsun," dedi. "Seni çok özledim, Jane." Alice gözlerini kapatmış, mırıldanarak konuşuyordu. "Hatta seni özlediğimi fark etmedim bile bunca zamandır." Sırt üstü yatıp kadını üstüne çekti. Jane erkeği hafifçe öptü. Son öptüğümde sakalı yoktu diye düşünüyordu. Erkeğin ellerini hissetti, bluzunun düğmelerini açıyordu. Sütyen takmamıştı, memelerini çok çıplak hissediyordu. O da elini erkeğin gömleğinden içeri soktu. Erkeğin nasıl olduğunu unutmuştu. Aylardır yaşantısı kadınların ve bebeklerin dümdüz yüzleriyle yumuşacık sesleri arasında geçmişti. Şimdi sert kaba deriler, sert bacaklar ve kıllı yanaklar istiyordu. Alice'in sakalı içine soktu parmaklarını, ağzını diliyle aradı. Alice'in elleri kadının dolgun memelerini bulmuştu. Jane bir zevk sancısı hissetti içinde. Birden ne olacağını anladı ama bunu önleyemezdi. Erkeğin üzerinden çekilirken iki memesinden de erkeğin avuçlarına ılık süt fışkırdığını hissetti. Utançtan yüzü kızarmıştı. "İğrenç bir şey ama elimde değil," dedi. Alice parmağını dudaklarına bastırarak susturdu kadını. Konuşurken memelerini okşuyordu. "Normal bu, hep olur. Çok şehvet verici." "Olamaz," diye düşündü Jane. Ama erkek doğruldu, yüzünü kadının göğsüne yapıştırıp memelerini öpmeye başladı. Jane bir zevk sancısıyla sarsıldı yine. Erkek kadının meme başını ağzına alıp emmeye başladı. Öteki eliyle de diğerini okşuyor, hafif hafif sıkıyordu. Jane artık zevke terk etmişti kendisini. Sütleri erkeğin eline ve ağzına akıyordu. Öylesine bir zevk içindeydi ki elinde olmadan titredi. "Ah tanrım, tanrım, tanrım," diye inleyip erkeğin üzerine yığıldı. Vadide bir yıl geçtikten sonra Jean-Pierre Kabil kentini şaşırtıcı ve ürkütücü bulmuştu. Binalar çok yüksekti, arabalar çok hızlı gidiyorlardı, ortalıkta pek çok insan vardı. Dev Rus kamyonları konvoy halinde geçerken kulaklarını tıkıyordu. Her şey yeniliğin verdiği bir şokla üzerine yükleniyordu sanki. Apartmanlar, okul önlüklü kızlar, sokak ışıkları, asansörler, masa örtüleri ve şarabın tadı. Aradan 24 saat geçmesine rağmen hala alışamamıştı. Kendisine bekar subaylar lojmanında bir oda vermişlerdi. Jane ile Chantal gelince de bir daire vereceklerdi. Ancak bu arada kendini ucuz bir otelde oturuyormuş hissediyordu. Binada Ruslar gelmeden önce otel olmalıydı herhalde. Jane şimdi gelirse, ki her an gelebilirdi, üçü birden o geceyi bu odada geçireceklerdi. Bir şikayetim olamaz diye düşündü. Jean-Pierre, bir kahraman değilim şimdilik. Pencere önünde durmuş kabinin gece manzarasına bakıyordu. 2 saattir elektrik kesilmişti ama 2 dakika önce yine gelmişti. Kentin sokaklarının ışıklandırıldığı merkezinde hafif bir parıltı vardı. Duyulan tek ses askeri araba, kamyon ve tankların esrarlı hedeflerine doğru hızla geçerlerken çıkardığı uğultuydu. Kabil'de gece yarısı bu aceleye ne gerek vardı? Jean-Pierre askerlik yapmıştı. Eğer Rus ordusu da Fransız ordusu gibiyse gecenin bu saatinde 2 hafta sonra verilecek bir konser için kentin bir yanındaki kışladan öteki yanındaki konser salonuna 500 iskemle taşımak gibi bir iş yapıldığını düşünebilirdi. Penceresi tahtalarla kapalı olduğundan gece havasını koklayamıyordu. Kapısı kilitli değildi ama koridorun ucunda tuvaletin hemen yanında dik arkalıklı bir iskemle de eli silahlı bir Rus çavuşu nöbetteydi. Jean-Pierre dışarı çıkmak istediği takdirde çavuşun büyük bir olasılıkla kendisine engel olacağından emindi. Jane neredeydi? Dark baskını akşamüstü sona ermiş olmalıydı. Bir helikopterin Dark'tan Banda'ya gidip Jane ile Chantal'ı alması birkaç dakikalık bir işti. Helikopter Banda'dan Kabil'e 1 saatten az bir sürede gelirdi. Ama belki de saldırı birliği vadinin ağzındaki Bagram hava üssüne dönecekti. O zaman Jane Bagram'dan Kabil'e karayoluyla gelirdi. Hiç kuşkusuz yanında Anatolia olacaktı. Kocasını gördüğüne sevineceği için kendisini aldatmasını bağışlayacaktı. Jean-Pierre'in Mesut hakkındaki görüşünü de kabul edip geçmişe bir sünger çekecekti. Acaba yanılıyor muyum diye düşündü bir an. Hayır, karısını iyi tanırdı. Onu avucunun içinde tuttuğundan emindi. Ve Jane, Jean-Pierre'in ne yaptığını bilecekti. Bu sırrı pek az kişiyle paylaşacak ve başarısının büyüklüğünü kavrayabilecekti. Bunlardan birisinin karısı olacağına seviniyordu. Mesud'un sağ yakalanmış olmasını umuyordu. Sağ ele geçirilirse Ruslar onu yargılayabilirler, bütün isyancılar da artık adamın sonunun geldiğini öğrenirlerdi. Cesedini ele geçirdikleri takdirde ölüsü de aynı işi başarırdı. Ceset olmazsa Peşaver'deki isyancıların propagandacıları Mesud'un sağ olduğunu bildiren bültenler yayınlarlardı. Sonunda öldüğü nasıl olsa anlaşılacaktı ama bu durumda yaratacağı etki yumuşamış olurdu. Jean-Pierre Rusların cesedi ele geçirmiş olduklarını umuyordu. Koridorda ayak sesleri vardı. Anatoli mi, Jane mi, yoksa her ikisi mi? Ama erkek ayak seslerine benziyordu. Kapıyı açınca 2 iri yarı Rus askeriyle subay üniforması giymiş daha ince yapılı birini gördü. Herhalde kendisini Anatoli ile Jane'in yanına götüreceklerdi. Düş kırıklığına uğradı ama subay eliyle bir işaret yaptı. 2 asker kabaca içeri daldılar. Jean-Pierre bir adım geriledi, itiraz etmek için ağzını açmıştı ki askerlerden biri gömleğinden tutup suratının ortasına yumruğu indirdi. Jean-Pierre acı ve korkuyla bağırdı. 2. asker kalın çizmesiyle kasıklarına bir tekme savurdu. Jean-Pierre hayatının en feci anının geldiğinin farkında olarak 2 büklüm oldu. 2 asker kollarına girip ayağı kaldırdılar. Subay içeri girdi. Jean-Pierre gözyaşlarının bulanık perdesi ardından kısa boylu genç bir adam gördü. Adamın yüzünün bir yanı şişmiş gibiydi. Bu yüzden sırıtıyormuş gibi duruyordu. Eldivenli elinde bir cop vardı. 2 asker Jean-Pierre'i dimdik tutarlarken subay da elindeki tahta copu 5 dakika süreyle Jean-Pierre'in yüzüne, omuzlarına, dizlerine, diz kapaklarına, karnına ve kasıklarına indirdi durdu. Her darbe dikkatle ve zalimcesine indiriliyordu. Her vuruşun arasında bir duraklama vardı. Acının hafiflemesi ve Jean-Pierre'in 1 saniye sonra inecek olanı korkuyla beklemesi için. Her darbede acıyla bağırıyor, her duraklamada acıyla bağırıyor ve yine her duraklamada bir sonraki darbenin beklentisiyle bağırıyordu. Sonunda artık duraklama falan olmayınca Jean-Pierre kendisini anlayıp anlamadıklarını aldırmadan ''Yapmayın, lütfen vurmayın, lütfen efendim, bir daha vurmayın, istediğiniz her neyse yapacağım, lütfen, lütfen vurmayın'' diye bağırmaya başladı. ''Yeter'' dedi biri Fransızca. Jean-Pierre gözlerini açtı. Yüzünden aşağı boşanan kanlar arasından kendisini kurtaran kişinin kim olduğuna baktı. Karşısında Anatoli vardı. İki asker Jean-Pierre'in yere yığılmasına izin verdiler. Vücudu ateş üzerindeymiş gibi yanıyordu. Her kıpırtı bir ıstıraptı. Kemikleri tümüyle kırılmış, yüzü balon gibi şişmişti sanki. Ağzını açınca kanlar boşandı. Yutkundu. Parçalanmış dudaklarını güçlükle aralayarak ''Neden? Neden yaptılar bunu?'' diye sordu.
''Nedenini biliyorsun.''
Jean-Pierre başını iki yana sallayarak çıldırmamak için zorladı kendini. ''Ben sizin için canımı tehlikeye attım. Her şeyi verdim size. Neden?''
''Tuzak kurdun,'' dedi Anatoli. ''Senin yüzünden bugün 81 kişi öldü.''
Baskın başarılı olmadı diye düşündü ve her nedense bundan kendisini suçlu tutuyorlardı. ''Hayır, ben...''
''Tuzak kurulduğunda sen çok uzaklarda olmayı umuyordun,'' diye Anatoli devam etti. ''Ama ben seni helikoptere alıp buraya getirmekle şaşırttım. Şimdi burada cezanı çekeceksin. Ağır ağır ve büyük ıstıraplar içinde kıvranarak.''
Anatoli döndü. ''Hayır, durun!'' diye bağırdı Jean-Pierre. Anatoli ona döndü. Jean-Pierre ıstırabına rağmen düşünmeye çalışıyordu. ''Ben buraya geldim, hayatımı tehlikeye attım. Size kervanlar konusunda bilgi verdim, kervanlara saldırdınız. 80 kişinin kaybından çok daha büyük zararlar verdirdiniz, mantıklı değil bu. Bir tuzak olduğunu bilseydim bunu size dün haber verip beni bağışlamanız için yalvarırdım.''
''Öyleyse köye saldıracağımızı nasıl haber almış olabilirler?''
''Tahmin etmiş olmalılar.''
''Nasıl?''
Jean-Pierre kendini düşünmeye zorladı. ''Skabun bombalanmış mıydı?''
''Sanmıyorum.''
''Buydu işte,'' diye düşündü Jean-Pierre. ''Biri Skabun'u bombalanmadığını öğrenmiş olmalıydı. Bombalamalıydınız,'' dedi. Anatoli düşünceliydi şimdi.
''Orada bunları birbirine bağlamakta usta biri olmalı.''
''Jane,'' diye düşündü Jean-Pierre. Bir an nefret etti karısından. ''Alice Thaler'in vücudunda belirgin bir iz var mı?'' Jean-Pierre bayılmak istiyordu ama yeniden döveceklerinden korkuyordu.
''Sırtında haç biçiminde büyük bir yara izi var,'' dedi.
''Öyleyse odur,'' diye mırıldandı Anatoli. ''Kim?''
''John Michael Raleigh, New Jersey doğumlu, 34 yaşında, bir inşaatçının büyük oğlu. Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi'nden ayrılma, Amerikan deniz piyadesinde binbaşı. 1972'den beri SİA ajanı, boşanmış bir çocuğu var. Ailenin nerede olduğu çok iyi korunan bir sır.'' Bu tür ayrıntılar önemsizmiş gibi elini salladı. ''Dark'la bana bu oyunu oynayanın o olduğundan kuşkum yok. Çok kurnaz ve çok tehlikelidir. Batılı ajanlardan istediğimi yakalama seçeneğim olsa onu seçerdim. Son 10 yıl içinde en az 3 kere çok büyük zararlar verdi bize. Geçen yıl Paris'te 7-8 yıllık sabırlı bir çalışma sonunda geliştirdiğimiz örgütü çökertti. Ondan bir yıl önce gizli servise 1965'te yerleştirdiğimiz bir ajanı bulup ortaya çıkarttı. Günün birinde bir başkanı öldürebilecek ajanımızı. Ve şimdi de burada işte.''
Jean-Pierre yerde çömelmiş, kollarıyla parçalanmış vücudunu sararken başını öne eğdi, umutsuzlukla gözlerini kapattı. Daha ilk baştan beri kendi çevresinin çok dışındaydı. Budalaca böyle ustaların acımasız oyununa atmıştı kendini. Aslanların ininde çıplak bir çocuktan farksızdı. Öylesine büyük umutları vardı ki oysa, tek başına Afgan direnişine bir daha altından kalkamayacağı bir darbe indirecekti. Yeryüzünün bu köşesinde tarihin akışını değiştirecekti. Batı'nın o kendini beğenmiş yöneticilerinden intikam alacak, babasına ihanet edip öldüren o düzeni aldatacaktı. O bu zafer yerine yenilgiye uğramıştı şimdi. Son anda Alice her şeyi elinden almıştı.
Anatoli'nin sesi uzaklardan geliyordu artık. İsyancılardan istediğini elde etmiş olduğunu kabul zorundayız. Ayrıntıları bilmiyoruz ama kaba hatlarıyla durum belli. Amerikan silahlarına karşılık haydutlar arasında birlik. İsyan yıllarca devam eder bu koşullarda. Bu birleşme başlamadan önce durdurulmalıdır. Jean-Pierre gözlerini açtı. Nasıl? Bu adamı Amerika'ya dönmeden yakalamalıyız. O zaman anlaşmaya razı geldiğini kimse bilemeyecek. İsyancılar da silah falan alamayacaklardır. Her şey sabun köpüğü gibi sönecektir. Jean-Pierre onca ıstırabına rağmen hayranlıkla büyülenmiş gibi dinliyordu. İntikamını alma fırsatı olabilir miydi hala? Onu yakalamak Mesud'u elimizden kaçırmaya değer diye Anatoli devam etti. Emperyalistlerin en tehlikeli ajanlarını saf dışı etmiş oluruz. Düşün bir kere, Afganistan'da canlı ele geçmiş bir siyah ajanı. Amerikan propaganda makinesi 3 yıldır Afgan haydutlarının Sovyetler Birliği'ne karşı kahramanca bir mücadele veren özgürlük savaşçıları olduğunu iddia ediyor. Şimdi bizim de söylediklerimizin gerçek olduğunu gösteren bir kanıt var elimizde. Biz Mesud'la diğerlerinin Amerikan emperyalizminin uşakları olduğunu söylüyoruz. Ellis'i yargılarsak...
Ama batılı gazeteler hepsini inkar ederler. Kapitalist basın.
Batı kimin umurunda? Biz bağlantısız ülkeleri, üçüncü dünyanın kararsız ülkelerini, özellikle Müslüman ülkeleri etkilemek istiyoruz.
Bu yenilgiyi zafere dönüştürmek olası diye düşündü Jean-Pierre. Beş Aslan Vadisi'ndeki siyah ajanını Ruslara kendisi haber verdiği için bu özellikle kendisi için bir zafer olacaktı.
Ellis bu gece nerede diye sordu Anatoli.
Mesut'la birliktedir.
Ellis'i yakalamak kolaydı sanki.
Jean-Pierre bir yıl uğraşmıştı Mesut'un belirli bir anda nerede olduğunu öğrenmek için.
Mesud'da olmasına gerek yok artık. Belirli bir üssü var mıydı?
Evet, bandada bir ailenin yanında kalıyordu ama orada pek bulunmazdı.
Yine de aramaya oradan başlamalıyız.
Elbette diye düşündü Jean-Pierre. Ellis bandada değilse orada nereye gittiğini bilen biri vardır. Jane gibi biri.
Anatoli Ellis'i bulmak için bandaya giderse Jane'i de bulurdu. Böylece hem Ellis'ten intikamını alır hem de karısıyla kızına kavuşurdu.
''Ben de seninle bandaya gelecek miyim?'' diye sordu.
Anatoli düşündü. ''Sanırım köylü ve köylüleri tanıyorsun, yararlı olabilirsin.''
Jean-Pierre güçlükle doğruldu. ''Ne zaman gidiyoruz?''
''Şimdi.''
14. Bölüm. Ellis trene yetişmek için koşuyor, rüya gördüğünü bildiği halde paniğe kapılıyordu. Önce arabasını park edecek yer bulamadı. Gill'in Honda'sını sürüyordu, sonra da gişeyi bulamadı. Trene biletsiz binmeye karar verince de Grand Central istasyonunun korkunç kalabalığı arasında buldu kendini. Tam o noktada bu rüyayı daha önce de gördüğünü ve trene hiç yetişemediğini hatırladı. Rüyaların sonunda hep mutluluğu kaçırmış duygusuna kapılırdı. Şimdi de aynı şeyin olacağından korkuyordu. Kalabalığı şiddetle itip sonunda kapıya yaklaştı. Daha önceki rüyalarında hep burada durup trenin uzaklarda gözden kayboluşunu izlerdi. Ama bugün istasyondaydı tren. Peronda koştu ve tam hareket edecekken atladı. Treni yakaladığına öylesine sevinmişti ki uyuşturucu alıp kendinden geçmiş gibi oldu. Yerini bulup oturdu. Jane ile uyku tulubunun içinde oluşu hiç de garip gelmiyordu. Trenin pencereleri dışında Beş Aslan Vadisi'nin üzerinde şafak söküyordu. Uyku ile uyanıklık arasında kesin bir çizgi yoktu. Tren yavaş yavaş solarak yerini vadiye, uyku tulubuna ve Jane'e bıraktı. Kısacık gecenin bir anında tulubun fermuarını çekmişlerdi. Şimdi kıpırdayamayacak kadar yakın yatıyorlardı birbirlerine. Ellis kadının sıcak nefesini ensesinde hissediyordu. Dolgun göğüsleri sırtında ezilmişti. Hep böyle yakın yatarlardı eskiden de. Paris'teki antika yatak zaten başka bir şey yapamayacak kadar dardı. Ellis'in kendi yatağı daha genişti. Ama orada bile kolları bacakları birbirine karışmış halde yatarlardı. Jane kendisinin geceleri hep orasını burasını mıncıkladığını söylerdi. Ama Ellis sabah hiçbir şey hatırlamazdı.
Bir kadınla bütün gece yatmayalı çok olmuştu. En sonuncusunun kim olduğunu hatırlamaya çalışınca bunun Jane olduğunu fark etti. Washington'daki apartmanına götürdüğü kızların hiçbiri kahvaltıya kalmış değillerdi. Jane böyle hiçbir çekinme duymaksızın seviştiği tek kadındı. Gece yaptıklarını düşünürken bile yine sertleşmeye başlamıştı. Paris'teyken de kimi günler yataktan hiç kalkmazlar, 5 kere 6 kere sevişirlerdi. Jane ise kaç kere doyuma ulaştığının hesabını bile tutamazdı. Alice kendini cinsel bir atlet olarak düşünürse de daha sonraki deneyleri bunun böyle olmadığını göstermişti. Yalnızca onun yanındayken bu kadar başarılıydı. Başka kadınlarlayken korku ya da suçluluk ya da başka bir nedenle içinde bastırılmış duran her şeyi Jane özgürlüğe kavuşturuyordu. 1970'te kısa bir ilişkisi oldu. Vietnamlı bir kadın dışında hiç kimse bunu başaramamıştı. Jane'i sevmekten bir an bile geri kalmadığı anlaşılıyordu. Son bir yıl içinde işini yapmış, kadınlarla buluşmuş, Petal'i görmeye gitmiş, süpermarketten alışveriş yapmıştı. Ama rol yapan bir oyuncu gibi, kalbinin derinliklerinde aksinin geçerli olduğunu bile bile bunun gerçek benliği olduğuna inandırmaya çalışmıştı kendisini. Afganistan'a gelmiş olmasaydı sonsuza kadar Jane'in yasını tutacaktı. Alice kendisi hakkındaki en önemli gerçekler karşısında hep körmüş gibi davrandığını fark etmişti. 1968'de yurdu için savaşmak istediğini fark etmemişti. Gil ile evlenmek istediğini fark etmemişti. Vietnam'dayken savaşa karşı olduğunu fark etmemişti. Bunların her birinin açığa çıkması kendisini şaşkına çevirmişti. Tüm yaşamını alt üst etmişti. Kendini kandırmanın pek öyle kötü bir şey olmadığına inanırdı. Aksi halde savaşın sonuna kadar sağ kalması olanaksızdı. Hele Afganistan'a gelmeseydi kendi kendine Jane'i istemediğini söylemekten başka ne yapabilirdi? ''Şimdi benim mi artık?'' diye düşündü. ''Jane uyumak üzereyken seni seviyorum, iyi uykulardan başka bir şey söylemiş değildi.'' Alice bunların hayatında duyduğu en tatlı sözler olduğuna emindi. ''Niye sırıtıyorsun?'' Alice gözlerini aralayıp kadına baktı. ''Senin uyuduğunu sanıyordum. Seni seyrediyordum. Öyle mutlu bir halin vardı ki.'' ''Öyle. Alice senin sabah havasını derin derin içine çekerek dirseği üzerinde doğrulup va'' diye baktı. ''Tarlalar şafak ışığında renksizdi sanki. Gök inci grisiydi. Ne kadar mutlu olduğunu söyleyecekken bir vızıltı duyuldu. Alice dikkatini sese verdi. ''Ne o?'' diye sordu Jane. Alice parmağını kadının dudaklarına bastırdı. Bir an sonra Jane de işitti sesi. Birkaç saniye sonra ses giderek büyüyüp helikopter gürültüsüne dönüştü. Alice yaklaşan tehlikeyi sezmiş gibi eyvah dedi. Dağın hemen üzerinden arkalarından çıkıverdi helikopterler. 3 kambur Hint ve 1 büyük nakliye uçağı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 247.